Meclis gündemi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özkan Özden Koş yine sizlerle birlikteyiz. Telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT Meclis Gündemi. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Merhaba. Merhaba. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar'la biz bugün İstiklal Madalyası verildi Şanlıurfa'ya. Onu konuşacağız. Avrupa Parlamentosu'nun ilerleme raporundan söz edeceğiz ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi. Bununla ilgili de Sayın Vekilimizden bilgileri almış olacağız. Ama öncelikle her hafta yaptığımız gibi Sayın Kurban meclis gündemini biraz değerlendirelim. Çünkü yine yoğun bir haftayla başlayacak meclis. Hangi konular öne çıkacak mecliste?
Evet, tabii anlamlı programlara ev sahipliği yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada. Özellikle 23 Nisan Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız. Dolayısıyla parlamentoda da önemli programlar var. Özellikle genel kurul özel gündemle toplanacak ve parti grupları adına da bu özel gün nedeniyle değerlendirmeler yapılacak. Bu yıl şehit haberleri dolayısıyla resepsiyon verilmeyecek. Buna karşın belirttiğim gibi programlar var. Evet. Biz de bu etkinlikler vesilesiyle bir kez daha Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı şimdiden kutlayalım ve bu yolda şehit düşen tüm insanlarımıza, gazilerimize bir kez daha minnetlerimizi iletelim. Tabii genel kurul gündemine gelince bu haftaya genel kurul gen soru tartışmalarıyla başlıyor. HDP ve CHP'nin verdiği gen soru önergeleri var. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemez Sarı, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında verilen gen soru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması da değerlendirilecek. Yarından itibaren de Avrupa Birliği reformları ön plana çıkmaya başlayacak. Çünkü artık süreç daralıyor ve vizesiz Avrupa yolunda bazı düzenlemelerin yasalaştırılması gerekiyor. Özellikle iki konu bu hafta genel kurulda ele alınacak. Cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanun Tasarısı yarın gündeme geliyor. İkincisi de kolluk gözetim komisyonu kurulması düzenlemesi olacak. Bu da Avrupa Birliği yolunda önem taşıyan düzenlemelerden biri ama daha da öncesinde, ötesinde özellikle insanımız adına çok önem taşıyan bir düzenleme. Bunun yanı sıra dokunulmazlıklar konusu önemli gündem başlıklarından biri. Haftalardır tartışılıyor ama bu hafta artık komisyon gündemine gelmiş olacak. Perşembe günü konu Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Bunun yanı sıra Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda tarım ve hayvancılık alanında sağlanan desteklerle ilgili ilgili kuruluşlar ve kişiler, yetkililer değerlendirme yapacak. KİT Komisyonu çarşamba ve perşembe günleri toplanacak. Onlar da çeşitli kamu kurumlarının 2013-2014 hesaplarını değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli illerde çalışma yaptıktan sonra yurt dışına toplantıları uzamıştı. Bu kapsamda da bu hafta özellikle Danimarka ve İsveç'e çalışma ziyaretleri yapılacak ve orada da özellikle gurbetteki ailelerdeki durum nedir? Bu konuyla ilgili tespitler yapılacak. Bunlar rapora yansıyacak. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile ilgili de Sayın Başkanımızdan birazdan değerlendirmelerini alırız. Evet. Diğer komisyonlarda gündemlerini görüşmeye devam edecekler.
Devam edecekler. Evet, gerçekten de meclis yoğun bir tempoyla çalışıyor olacak her hafta olduğu gibi. Kurtuluş Savaşı'nın sembol illerinden Şanlıurfa, geçen hafta yani 11 Nisan'da düzenlenen törenle İstiklal Madalyası'na kavuştu Sayın Gülpınar. Öncelikle Şanlıurfa halkını geçen hafta takdim edilen İstiklal Madalyası'ndan dolayı bir kez daha kutlamak istiyoruz. Tüm şehitlerimiz gibi Urfa'yı şanlı kılan, kente istiklalini kazandıran şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anmak istiyoruz. Siz de İstiklal Madalyası'nın verilmesine uzanan sürecin mimarlarından birisiniz, bunu biliyoruz. Bu madalyanın kent insanı açısından anlamı nedir?
Evet, öncelikle ben teşekkür ediyorum herkese. Radyoları başında bizleri dinleyen değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize ben hayırlı sabahlar diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii çok önemli bir meseleye temas ettiniz. Bizim için özellikle geçen haftayı çok yoğun geçirmemize vesile olan ve hakikaten sadece Şanlıurfa'da değil, bütün Türkiye'de adeta bir coşku, bir heyecan oluşturan bir mesele bu İstiklal Madalyası meselesi. Ama tabii işin enteresan boyutu, onu da değinmeden geçemeyeceğim. Bu İstiklal Madalyası verildi ama hakikaten çok geç kalınmış. Fakat geç kalınmış deyince sadece bir tarafı da böyle sorumlu tutar, mesul tutar gibi davranmak istemiyorum. Bir taraftan da gözden atlanmış. Özellikle biz siyasetçiler için hakikaten nasıl böyle bir şey yıllardır mesela bu kadar parti, hükümet. Çünkü biliyorsunuz aynı süreçte 3 tane bizim çok önemli, önem atfettiğimiz ilimiz var. Hem Kahramanmaraş hem Gaziantep. İkisinin de İstiklal Madalyası'na sahip olup Şanlıurfa'nın, aynı aslında kapsamda değerlendirmesi gereken Şanlıurfa'nın yıllardır İstiklal Madalyası'na sahip olmaması, böyle bir şeyin gözden kaçması da çok enteresan bir şey. Bizim katkımız tabii meclis sürecinde, aslında benim de açıkçası aklıma gelmedi. Yani bu süreçte ben bunu da bir itiraf olarak söylemek istiyorum. Ya meclis sürecinde zaten üzerimize düşeni yaptık orada oylama esnasında, ama o sürece gelene kadar açıkçası hani kanuna imza atmak ve mecliste oylama haricinde çok ciddi bir dahlimiz olmadı. Tabii bunun sadece Urfa için değil, dediğim gibi biliyorsunuz kanun onaylandıktan sonra 4 partinin birden muhalefetiyle, iktidarıyla hep birlikte bu meseleyi ayakta alkışlıyor olması yıllardır çok da rastlanmış bir manzara değil.
Birleştirici
bir özellik olması. Evet. Bunun da ne kadar bu işe önem atfedildiğinin çok önemli göstergelerinden birisi ve nasıl bir heyecan oluşturduğunun, nasıl bir anlam ifade ettiğinin de çok önemli bir göstergesi oldu. 4 partinin birden ayakta alkışlıyor olması aslında siyasette çoktandır özlediğimiz bir tablo. Yani böyle bir konu etrafında birleşiliyor olması da bir Şanlıurfalı olarak beni ayrıca tabii gururlandırıyor. Demek ki böyle bir birlikteliğe ihtiyacımızın olduğu bu günlerde bu tür böyle bir şeye imza atıyor olmak, vesile oluyor olmak da çok önemli oldu bizler için. Ben emeği geçen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu işe teklif veren arkadaşlar, bu işe ön ayak olan özellikle Urfa yerel siyasette bizim parti mensubu arkadaşlarımız, başbakanımıza bu teklifi sunduktan sonra başbakanımızın alelacele bu talimatları verip hemen meclis gündemine getirmeleri ve genel kurula gelmesi noktasında çaba sarf eden bütün herkese ben sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tabii bir de hemen meclisten çıkar çıkmaz alelacele daha gece yarısı olmadan bu işi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben şükranlarımı sunuyorum. Çok acil bir şekilde, ivedi bir şekilde de o kanunu onaylayıp ertesi gün hemen resmi gazetede yayınlanması da çok güzel bir gelişme oldu bizler için. Ve akabinde hepinizin takip ettiği gibi, tüm kamuoyunun takip ettiği gibi Şanlıurfa'da yıllar sonra ilk defa bir bakanlar kurulu toplantısıyla bu İstiklal Madalyası'nın Urfa'mıza tevdi edilmesi gerçekten çok güzel bir sahneye vesile oldu. Hepimiz gururluyuz, mutluyuz. İnşallah bu tür gelişmeler bizim ihtiyacımız olduğu bu dönemde özellikle birlikteliklerimizi daha da kuvvetlendirir, daha da güçlendirir diyorum. Çünkü ayrı gayrılıkta hiçbir fayda yok. İşte bu tür böyle birliktelikler, geçmişte nasıl böyle bir mücadele yaptıysak bu ruhu tekrar yaşatmak adına özellikle bölgenin durumu malum, çok daha fazla birlikteliğe, beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde aynı o Kurtuluş Savaşı ruhunu tekrar yaşamak ve yaşatmak adına gerçekten çok büyük bir anlamı oldu bizim için bu madalyon.
Gerçekten değil mi?
Tabii çok önemli bir adım oldu ama aslında Şanlıurfa uygun. Kesinlikle tamam. Ama farklı anlamlarda da madalyayı hak eden bir kent.
Evet.
Bir kere Suriye sınır, hı-hı, ve çok sayıda mülteci, sığınmacı şu, hı-hı, an Şanlıurfa'da misafir ediliyor.
Tabii.
Bir başka yönü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör operasyonları var. Hı-hı. Ama Şanlıurfa bu konuda da net bir duruş sergileyen, hı-hı, kentlerimizden biri. Tabii. Bu iki konuyla ilgili gelinen noktayı nasıl yorumluyorsunuz?
Tabii o iki konuda sizin temas ettiğiniz gibi Hakkı Bey çok önem arz ediyor. Yine bu günümüzde şu anda yaşanan siyasete, mevcut konjonktüre baktığımızda özellikle mülteci konusu Türkiye'de yaklaşık her zaman yetkililerimizin de ifade ettiği gibi yaklaşık 3 milyona yakın mülteci var. Ve bizdeki resmi rakamlara göre şu anda Şanlıurfa'da barınan mülteci sayısı 520 bin. Yani neredeyse 6'da biri, 5'te biri belki diyebiliriz. Şu anda sadece Şanlıurfa ili sınırları içinde bu resmi rakam olarak, tabii de gayri resmisi var bu işin. Kamplar dışında, ne bileyim aileler dışında. Bu kadar rakamı barındırmak ve Urfa'da toplumsal huzursuzluğa ciddi bir şekilde etki etmeden, yani çok nadir ufak tefek olaylar, tabii bu kadar insanı bir anda, bir 2 milyona yaklaşık 1 milyon 900 bin nüfusu bir ile 500 bin civarında, 520 bin civarında ilave bir nüfusun eklenmesi ve onun neticesinde de çok ciddi bir huzursuzluk yaşanmaması ve işsizliğin de aslında yoğun olduğu bir ilden bahsediyoruz. Bu da çok önem arz ediyor. Orada halkın bu meseleye tamamıyla sahip çıkması, o misafirperverlik ruhunun tekrar tecelli etmesi çok önemli tabii. Dediğiniz gibi sadece o değil, yine terörle ilgili meseleye baktığımızda Şanlıurfa sonuçta Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli illerinden, iki ilinden biri diyebiliriz. Diyarbakır'la beraber ele aldığımızda büyüklük açısından da, hassasiyet açısından da ve orada o bölgeye sınır olarak teröre de ciddi bir şekilde kapısını kapatması ve teröre hiçbir şekilde destek vermemesi Şanlıurfa'nın ne kadar önemli bir il olduğunu, ne kadar üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir il olduğunu ve hakikaten de iki meseleden sadece yola çıkarak çok ciddi şekilde takdir edilmesi gereken bir il olduğunu gözler önüne seriyor. Çünkü bugün mesela Avrupa Birliği, özellikle Uyum Komisyonu Başkanı olarak bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Avrupa'da şu anda mültecilere karşı takınılan tavra ve tutuma baktığınızda...
Başından beri aslında,
tabii,
değil mi?
Yani 10 tane, evet, alırım, 20 tane alırım, yani 15, 20, 100 tanenin pazarlığını dahi yapan ülkelerin olduğunu, tabii onu da seçerek, dediğiniz gibi hiçbir şekilde, evet, öyle rastgele almayacağını da ifade ederek ve çıkarılan kanunlara baktığınızda orada adeta gelen misafir değil de sanki çok farklı gözle bakılarak onların üzerindeki mal varlıklarına dahi el konulacak bir şekilde muamele yapıldığı bir devirde 520 bin mültecinin bir şehirde yaşaması ve halkın maddi durumu iyi olsun kötü olsun hiçbir şekilde fark etmiyor. Fakir olsun, zengin olsun, hiç kendi durumuna bakmadan bu insanlara sahip çıkması, işte 3 odalı evinin ikisini bunlara tahsis etmesi, ne bileyim bir paylaştığı, yediği bir ekmeğin yarısını evine aldığı bu insanlarla paylaşması. Biz sadece kamplardan bahsetmiyoruz sonuçta. Sadece kamplar boyutuyla değerlendirmiyoruz meseleyi. İnsanların kendi şahsi tutumları, tavırlarıyla biz burada meselenin üzerine gidiyoruz. İşte Avrupa'nın o tutumunu, tavrını göz önüne aldığınızda, o kadar maddi durumlarda üstelik bizden çok çok daha iyi olmalısına rağmen, işte insani boyutta meseleyi ele aldığımızda, gerçekten birçok madalyayı, sadece İstiklal Madalyası'nda değil, o çok geçmişte kalmış ama geç kalınmış ve bugün tevdi edilmiş bir mesele. Ama bugünkü dünya şartlarında, bugünkü konjonktürde baktığınızda gerçekten bir değil birkaç tane madalyayı hak eden bir tavır ve tutum sergiliyor Şanlıurfa. Bütün halkıyla beraber, bütün oradaki vatandaşlarımızla beraber.
Evet. Tabii aslında Türkiye madalya hak ediyor özellikle sığınmacılar noktasında ama baktığımızda Avrupa Birliği'nin değerlendirmelerine, özellikle son yayınladığı ilerleme raporuna inanılmaz ifadeler var.
Evet.
Türkiye konusunda yaklaşıma baktığımızda hakikaten o ikircilikli tavrın ilerleme raporuna da yansıdığını gözlemliyoruz.
Tabii.
Bu noktada Türkiye tabii tavrını koydu. Siz de rapor yayınlanır yayınlanmaz düzenlediğiniz basın toplantısında bu raporun yok hükmünde olduğunu,
evet,
ifade ettiniz.
Evet.
Neden yok hükmünde? Onu soralım efendim.
Tabii şimdi raporu bütünüyle ele aldığımızda Hakkı Bey, çok da aslında şöyle algılamamak lazım. Şimdi Batı'da ısrarla bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Sanki biz bütünüyle raporun her şeyine karşıyız. Biz hiçbir şekilde eleştiri kabul etmeyiz veya etmiyoruz. Bu bir kere kesinlikle yanlış bir mantık. Biz eleştiriye hiçbir zaman karşı olmadığımız defalarca ifade ettik. Ama bizim için, bakın, hep defalarca vurguladığımız, özellikle de o açıklamamızda da, bundan daha önceki hükümet nezdinde yapılan açıklamalarda da
objektif olma hususu çok önemli bizler için. Evet. Şimdi raportörle biz tabii bunu görüştük. Yakın zamanda Strasbourg'da bir araya geldik. Objektif olma meselesini gündeme getirdiğimizde tabii kendisi bu objektif olma hususunu çok da kabul etmiyor. Yani çok son derece objektif olduğunu iddia ediyor ama ben meseleye özellikle bizim burada Türkiye Cumhuriyeti olarak bakın hassasiyetle üzerinde durduğumuz iki tane mesele var. Biz bunları hep defalarca ifade ettik. Bugüne kadar aslında en önemli meselelerden biri bu Ermeni meselesiydi. Hep özellikle geçen sene işte 100. yılı olması hasebiyle bu işte sözde Ermeni soykırımı meselesi, o soykırım ifadesinin orada defaatle kullanılması ve bunun tanınmasının isteniyor olması bir kere objektiflikten tamamen uzak. Bizler için en önemli meselelerden biri bu dediğim gibi Ermeni meselesi. Şimdi geçen seneki rapora atıfta bulunularak yine bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınması arzu ediliyor, isteniyor. Ve buna ilaveten bir de bu senenin özel bir durumu, geçen sene çünkü böyle bir durum söz konusu değildi. İşte bu terörle mücadele meselesi. Şimdi iki tane meselesi. Birincisi bir kere Ermeni meselesi bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. Ve siz kesinlikle Avrupa Birliği olarak burada objektif ve tarafsız bir tavır takınmıyorsunuz. Biz defalarca bunu ifade ettik. Bunun bir kere en basiti siyasetçilerin karar vereceği bir konu olmadığını biz yine vurguluyoruz. Burada mutlak surette bu işin uzmanları, tarihçiler özellikle kimse onların devreye girip bu konuda net bir şekilde bir hüküm vermesi gerekiyor. Evet. Ama hiçbir şekilde biz onları daha net bir şekilde devreye sokmadan hep dikkat ederseniz siyasi bir atraksiyon olarak hep Ermeni meselesi ısıtılıp önümüzde
Türkiye
getiriliyor.
Türkiye arşivlerini açtı biliyorsunuz.
Tabii.
Yani
tabii.
Arşivlere gelin bakalım, siz de arşivlerinizi açın.
Tabii.
Hep beraber tarihçiler bu konuyu tabii incelesin dediği halde.
Hep böyle sanki evet, adeta Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak evet isteyen bir tavır tutumla, bir öyle bir arzu iştiyakla devamlı bu Ermeni meselesi, işte Ermeni soykırımı, işte görüyorsunuz en son Doğu Perinçek davası, daha önce Fransa'nın özellikle büyük bir benim için hayal kırıklığı olarak değerlendiririm. Çünkü geçmişte Fransa Dostluk Grubu başkanlığı yapmış olarak bir parlamenter olarak çok net bir şekilde ifade ediyorum. Bunu Fransız yetkililere de ben defaatle ifade ettim. Fransa gibi düşünceye önem veren, düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne önem veren bir toplumda efendim Ermeni soykırımı yoktur diyemezsiniz derseniz cezalandırırsınız gibi bir yasaya imza atmak, bu konuda bir girişimde bulunmak bile başlı başına bir evet fecaat. İşte bu bile Avrupa Birliği'nin genel tavır ve tutumunu bize gösteriyor Ermeni meselesi. Ha, ikinci meseleye geldiğimizde terör meselesi. Şimdi orada mesela bazı terör örgütüne yönelik güzel çağrılar var. Şimdi onu da göz ardı etmemek lazım. Ama bakın hep şunu söylüyoruz. Özellikle de ben bunu defaatlerce vurguladım, yine söylüyorum bunu. Raportörle de görüştüğümüzde. Şimdi siz orada mesele nedir? İşte Kürt sorunu diyelim, Güneydoğu sorunu diyelim, terör sorunu diyelim. Siz buraya gittiğiniz zaman sadece tek taraflı bir görüşme yaparsanız, sadece belli bir kesimin görüşlerini dinlerseniz, aslında orada çok daha fazla bir nüfusa sahip, çok daha farklı görüşe sahip. İşte Urfa en basiti, evet, Urfa halkı, evet, bakın çoğunluğu Kürt olan, Kürt kökenli olan bir ilden, bir vilayetten bahsediyoruz. Ama siz hiçbir şekilde Urfa'yı göz önüne getirmezseniz, Urfa ile temas kurmazsanız, Urfa'ya adım atmazsanız, Urfalıları dinlemezseniz, hep başka tarafa gidip başka görüşte olan insanları, hep hak arama metotlarını, işte onların da kendi vurguladığı hak arama metodunun hendeklerle, şunlarla, çukurlarla, bukurlarla olamayacağı, raporda bu ifadeler de var. Ama hak arama metodunu bu şekilde tespit etmiş kendine bu şekilde bir hak elde etmeye çalışan, hiçbir şekilde demokrasiye uymayan, demokrasinin özüne aykırı metotlarla hak elde etmeye çalışan bir kesimi sürekli dinleyip raporlarınızda da sürekli bunları yansıtırsanız işte bu objektiflik değil. Bakın orada ben bir parlamenterle görüştüm. Irkı, milliyeti önemli değil. Bir Avrupa Birliği parlamenteri, Avrupa Parlamentosu üyesi. İşte diyor ki 30 defa ben Türkiye'ye geldim.
Peki nereye geldi?
Nereye geldin 30 defa? Urfa'ya geldin mi bir kere? Hayır. Bu konularla da çok ilgili. Özellikle de bu konularla ilgili olduğunu da vurguluyor. Ama 30 defa nereye gittiğini ben isim telaffuz etmiyorum. Burada herkes, seyircilerimiz, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bunu tahmin ediyordur 30 defa nereye gittiğini. İşte objektif olamamak budur. 30 defa eğer bir kere Urfa'ya gelseydi, 29 defa oraya gitseydi ben yine objektifsin diyebilirdim.
Hatta gelen kişi galiba Ankara'ya uğramadan.
O da ayrı o zaten. O raportör. Benim bu bahsettiğim başka bir Avrupa Parlamentosu. Sonuçta 375 tane kabul var. Yani burada bu 375'ten biridir muhtemelen. 30 defa başka bir vilayete gidip de bir defa Urfa'ya uğramayan. Ya Urfa'da da sonuçta yani farklı bir siyasi görüşte olması mı sizi caydırıyor oradan acaba? Yani sonuçta başka partilere oy veren çok ciddi bir Kürt kesim var orada. Nüfusu oldukça yoğun olan. Ama hiçbir zaman siz bunları dinlemeyin. Bunların ne çektiğini, bunların ne düşündüğünü, bunların ne hissettiğini hiçbir şekilde göz önüne almadan, onları raporunuza yansıtmadan, onları dinlemeden, onlarla oturmadan, onlarla müzakere etmeden sadece sanki Kürtlerin sadece bir temsilcisi var. Sadece o parti çatısı altında bir kere demokrasinin özüne aykırı. Yani bir şehir %100. Madem siz azınlıklarla bu iş bu kadar ilgileniyorsunuz, azınlık olup da ama orada eğer öyle bir şey varsa bile diğer bu partiye oy vermeyen azınlık sayabileceğimiz bir kitle var. Onların niye sorunlarıyla, dertleriyle dertlenmiyorsunuz? Onların sorunlarını niye dinlemiyorsunuz? Onların o arazide nasıl bir sıkıntı yaşadığını hiç göz önüne getirdiniz mi? Veya böyle bir şey arzuladınız mı? Onları böyle bir şeyi araştırma ihtiyacı duydunuz mu? Hayır.
Aslında bu konuda uyarı da yapılmıştı. Evet. Raporu hazırlayan Keti Piri aslında daha önce Türkiye'ye geldiğinde terör örgütünün faaliyetlerini yok sayıp sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef almasından dolayı Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yetkililer tarafından aslında uyarılmıştı ama buna rağmen böyle bir rapor hazırlandığını gördük. Hatta Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 3 önemli zirve yapıldı.
Evet.
Bu zirvelerde de özellikle sığınmacılar ve terör konusunda değerlendirmeler aktarılmıştı yetkililer ama buna rağmen böyle bir rapor çıkıyor olması
yani
çok da objektif olmadıklarının kanıtı sanıyorum.
Bakın ifadeler en basit orantısız muamele. Yani böyle bir ifade bile başlı başına bir fecaat. Şimdi oradaki siz normalde daha önce inanın terör örgütüne müzahir veya ona sempati duyan insanlar bile şu anda ciddi mağduriyet yaşıyor. Okullarından oldu çocuklar. İş yerleri kapandı.
Hastaneler.
Esnafın işleri durdu. Hastaneler doğru düz kullanılmaz hale geldi. Sağlık sorunları. Çukurlar kazıldığı için inanın o çukurların içinde kalp krizi geçirip, kalp spazmı geçirip, hastaneye yetiştirilemediği için kalp krizi geçirip vefat eden insanlar. Doğuma zor yetiştirilen veya yetiştirilemeyen kadınlar. Bunlar bakın hepsi. Şimdi bu insanlar böyle bir şeye sempati duyabilir mi? Bir günde geliyorlar, bütün mahallenin etrafını, her tarafı kazıyorlar. Ne itfaiye girebilir, ne ambulans girebilir, ne başka bir araç girebilir, ne çocuklar okula gidebilir. Bunların hepsi ciddi bir mağduriyet. Şimdi böyle bir uygulamayı yapanlara karşı devlet bir mücadele yürütüyor ve siz burada diyorsunuz ki orantılı davranın. Yani bu ne kadar bir kere tarafgir bir ifade.
Evet. Peki efendim Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle son dönemde olumlu seyretmeye başlamıştı. Çeşitli müzakere başlıkları açıldı. Bu rapor nasıl etkiler süreci?
Ya tabii şimdi olumlu seyretmesini de şöyle biraz değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz bu mesele özellikle mülteci krizi üzerinden biraz yürütülen bir mesele. Şimdi her ne kadar onlar Türkiye'ye zaman zaman eleştiri getirseler de aslında bizim de eleştiri getirmemiz lazım. Yani meseleyi siz Türkiye'yi bir toplama, bir mülteci kampı gözüyle değerlendirip biz Türkiye'ye işte sanki biz onlardan bir lütufta talepte bulunuyormuşuz gibi, onlar da sanki bir lütufta bulunuyormuş gibi bazı böyle tavır tutum takınan kesimler de var şimdi Avrupa Parlamentosu'nda. Halbuki bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. En basiti mesela bu 3 milyar artı 3 milyar avro meselesi gündeme geldiğinde biz o oturuma denk geldik. Bu görüşmeleri yaparken o oturumlarda şöyle bir şey var. Yani sanki Türkiye'ye bir lütufta bulunuyorlar. Neden Türkiye'ye bu parayı veriyorlar? Neden işte böyle bir işe girişler falan deyip eleştiri getiriyorlar. Halbuki bakın yine söylüyorum orada da söyledik biz bazı parlamenterlere. Türkiye'nin böyle bir paraya ihtiyacı yok. Biz bu parayı kendi alıp da bütçemize koymayacağız.
Zaten Türkiye'ye bu çok fazlasıyla
yani biraz önce bahsettim ben işte o ilgili, zaten yeterince para harcadık. İnanın Urfa'da yani o fakir insan iki odalı evinin bir odasını boşaltıp eğer mültecileri yerleştiriyorsa bir evi kirada olan bir emekli kiracısını çıkartıp bedava bir şekilde o mülteciyi oraya yerleştiriyorsa Avrupa Birliği'nden para gelecek diye yapmadı bunu ya. Tabii, öyle bir beklentisi de olmadı hiçbir zaman.
Zaten bugüne kadar
onların anlamadığı, bizim anlatamadığımız şey, burada Allah rızası için yapılan işler var. Şimdi Allah rızası için yapmak ne demek? Bunu anlamazsanız siz bunları hiçbir şekilde idrak edemezsiniz. İşte efendim niye Türkiye 3 milyar euro, avro veriyoruz? Biz o projeler, o para zaten projelere gideceğini hepsi biliyor.
Tabii.
Eğitim projesi, sağlık projesi, başka bilimum işte belki iş kurma, yani mültecilerin ihtiyacı, gündelik yaşamdaki ihtiyaçlarını giderecek projeler karşılığında o paralar verilecek. Evet. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti dediğim gibi alıp da onu kendi Merkez Bankası bütçesine koyacak hali yok. Ama buna rağmen işte orada maalesef böyle bir tutum, böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani ilişkiler aslında Avrupa Birliği ile başlangıç biraz buzdolabındaydı. Dondurulmuş vaziyetteydi ama şimdi başladı. Ama biz yine söylüyorum, bunun mülteci krizi üzerinden yürütülmesini istediğimiz bir ilişki olmasını biz talep etmiyoruz.
Zaten böyle bir arzumuz da yok.
Yarım asra aşan bir Avrupa Birliği var. Dediğiniz gibi Avrupa Birliği üyelik sürecinden bahsediyoruz. Biz nihai olarak Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz. Bizim bir stratejik hedefimizdir. Bunu her toplantıda vurguluyoruz.
Peki evet. Sayın Gürlek, vize serbestisi ve geri kabul anlaşması, bunlarla ilgili süreç işliyor. Hı-hı. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye'nin hani bu nokta nereye geldi Türkiye bu konuda? Türk vatandaşları için vize serbestisi planlandığı gibi Haziran ayında uygulamaya girebilecek mi? Yani çünkü Avrupa Birliği ile yapılan bu müzakereler, konuşmalar, tartışmalar olumlu bir şekilde ilerlemeye başlamıştı. Ama gelinen noktada galiba biraz farklı bir boyut var gibi gözüküyor.
Yani tabii,
başka maddeleri galiba ekliyorlar rapora.
Şimdi bizim öncelikli olarak tabii süreci adım adım takip etmek lazım. Bu karşılıklı bir taahhütname nihayetinde. Biz daha önce yaptığımız müzakerelerde önce Türkiye kendi üzerine düşen vazifeleri yerine getirecek. İşte o 72 yükümlülük bahsettiğimiz. Bunları peyderpey zaten özellikle meclis çok yakından ilgilendiren bir süreç, biliyorsunuz bu yükümlülükler. Oradaki süreci biz peyderpey takip ediyoruz ve bugüne kadar çok ciddi bir mesafe kat ettik. Ha, ondan sonraki aşama tabii dediğiniz gibi nihayetinde biliyorsunuz bu iş Avrupa Parlamentosu'nun da onayına sunulacak bir süreç. Ama burada bizim sonuçta bir taahhütname imzalamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sayın işte Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanımız, Avrupa Birliği Bakanımızın da ifade ettiği. Eğer böyle bir aksilik olursa, ki bunu hiç arzu etmiyoruz, ne olur? O zaman anlaşmanın şartları yerine getirilmemiş olur. O zaman biz de kendi üzerimize düşen yükümlülükleri yapmak durumunda kalmayız. Ve bunlardan istemeyerek de olsa geri çekilmek durumunda kalırız.
Geri kabul anlaşması devre
dışı kalır o zaman. Tabii şimdi herkes, biz burada yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Normal süreç neyse. Siz onun karşılığında bize en azından bir vizesiz girişi taahhüt ettiniz. Biz kendi vazifemizi yaptık. Eğer siz kendi vazifenizi yapmazsanız, biz sözümüzü yerine getirip siz kendi sözünüzü yerine getirmezseniz ne olur? Tabii ki doğal olarak o anlaşmanın bir hükmü kalmaz. O anlaşma çöker.
Evet.
Herkes tabii sözünü yerine getirecek, evet. Yani bunun başka çaresi yok.
Evet, tabii raporu tartışıyoruz ama bir taraftan da baktığımızda son dönemde özellikle Avrupa'nın bazı ülkelerinden Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a yönelik çeşitli ifadelerin olduğunu da görüyoruz ki son olarak Alman ZDF kanalında yayınlanan bir programda benzer durum
bir komedyenin
oluştu.
Evet,
tabii bunları nasıl yorumlamak gerekiyor efendim böyle bir süreç içerisinde?
Tabii özellikle şunu biz gözlemleyebiliyoruz, yani çok da anlamsız bulduğumuz, hiçbir şekilde mantıkla izah edemediğimiz ama işin içinde tabii başka boyutların olduğunu hissettiğimiz bir mesele. Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle yönelik böyle zaman zaman da olsa bazı yerlerde aslında çok daha yoğun ama çok fazla da dışarıya yansıtılmayan ama işin perde arkasında altta yatan gerekçelerden dolayı böyle bir maalesef kampanya diyebileceğim kampanyavari bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanımızı özellikle hedef alan Avrupa Birliği'nde genel bir tutum demeyeyim de yani bu tür böyle bazı ülkelerde özellikle yeşeren ve pik yapan bir tutum söz konusu. Tabii bu süreçte bizim özellikle ifade özgürlüğü konusuna ben değinmek istiyorum. Şimdi bizim Avrupa Birliği'ndeki meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde tabii onlar da bir terörden şu anda ciddi muzdaripler, biliyorsunuz bu DAEŞ terörü. Şimdi inanın onlar da tartışmaya başladılar artık. Ve bunu tartışacaklar. Bakın yakın zamanda çok daha fazla bu iş gündeme gelecek. Bu ifade özgürlüğü dediğimiz şeyin sınırı nerede başlar, nerede biter? Bunun bir sınırı var mıdır, yok mudur? Veya bir gazeteci olmak bütün her şeyi size mübah kılar mı? Bakın sizler gazetecisiniz. Ben geçmişte gazetecilik yaptım. Yani bunu biraz da empati yapmak lazım. Ben gazeteciyim. Her türlü şeyi yapabilirim. Her türlü şeyi söyleyebilirim. Bu bir ifade özgürlüğüdür. İşte ama bakın bunlar hiçbir şekilde dünya barışına hizmet eden şeyler değil.
Türkiye'de hiçbir gazeteci mesela, değil mi?
Tabii.
Hiç görmedim tabii, ki yurt dışındaki.
Yani böyle bir şeye gerek duymaz. Yani böyle bir şeye falan, ihtiyaç duymaz. Yani bizim anlayışımızla gerçekten oradaki anlayış farklı. Yani bunu siz her şeyi yapın, hakareti edin, ne bileyim hiç olmayacak mesela insanların kutsal bulduğu değerlere en basit bir karikatür krizi yaşandı mesela,
evet,
değil mi?
Evet.
İnsanların kutsal bulduğu değerlere saldırın ve bunu da her şeyi ifade özgürlüğü çerçevesine oturtun. İşte sonra hiç arzu etmediğimiz bir şekilde hiçbir zaman aslında gerekçe değil, bunlar gerekçe değil ama dünyada bütün insanlar hepsi aynı anlayışta, aynı mantıkta değil. Bir radikalizme kayış var. Sizin bu yaptığınız hareketler maalesef İşte o radikal insanlara bir malzeme oluyor. O radikalizmi körüklüyor. Ve ne oluyor? Nihayetinde gelip o şey sizi de Avrupa'nın göbeğinde vurabiliyor.
Evet, İslamofobi zaten son
İslamofobi
süreçte.
Ama
Avrupa'da
karşılıklı
gelişmişti.
Bakın hep karşılıklı.
Bir de Türk fobisi sanıyorum körükleniyor bu süreç içerisinde.
Onu tabii da... ama işte şimdi orada Avrupa'da biliyorsunuz Türk eşittir İslam yani. Türk'ü siz ne kadar yapsanız da ne kadar batılı bir yaşantı sergileseniz de ne kadar onlar gibi davransanız yaşasanız da sonuçta Türk eşittir İslam yani. Bunu çok da yapmamak
onların
lazım.
Yani
göz ardı etmemek lazım. Ama dediğim gibi bu ifade özgürlüğü meselesi bence bir kere daha check etmek
tabii
lazım.
Türkçenin Avrupa Birliği'nde resmi dil olmasıyla birlikte İngiltere'den yapılan yayınlarda hakikaten bu anlamda değerlendirilmesi gerekiyor sanıyorum.
Belli başlı partiler mesela çok güç şu anda kazanıyor. Bizim mesela o toplantımızda Avrupa Parlamentosu'nda o Yunan parlamenterin oradan kovulması belki Avrupa Parlamentosu'nda ilktir yani.
Evet.
Meclis Başkanı Schulz'un Yunan parlamenteri dışarı olması. Hani biz başını kaçırdık tabii ama sonradan basından takip ettiğimiz gibi çok ağır ifadeler kullanmış. O Altın Şafak denen. Evet. Şimdi her ülkede bakın bir Altın Şafak benzeri partiler yeşeriyor. Bunlar güç kazanıyor. Radikal sağ akımlar her parti, her ülkede Fransa'da olsun, Almanya'da olsun, Hollanda'da olsun, işte İngiltere'de UKIP mesela. Bunlar her geçen gün güç kazanıyor.
Evet.
Biz de bu radikalizmi körükleyecek. Şimdi karşılıklı bunun işin sonu yok. Avrupa'da radikal sağ işte bunlar güçlenecek. Diğer tarafta radikal ben İslam Müslüman demiyorum. Sonuçta ben onların anlayışını tasvip etmiyorum hiçbir şekilde. İslam ve Müslüman çerçevesine oturtmuyorum ama radikal kendince yorumlayan bir grup İslam adına hareket ettiğini iddia eden bir grup güçlenecek. Ne olacak? Bunların çatışması dünya barışını alt üst edecek. Bizim bunlara biraz çeki düzen vermemiz lazım. Evet, özellikle devlet adamları bu konuda daha hassas davranması lazım. Böyle her şeyi biz aman ifade özgürlüğü, aman basın özgürlüğü falan deyip de bu işi geçiştiremeyiz.
Evet. Sayın Gülpınar'a ben şunu sorup şeye geçmek istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'na Haziran ayında peki biz uygulamaya girebilecek miyiz vize serbestliği konusunda?
İşte biz bu meclis tabii çalışma temposu içinde özellikle bu dokunulmazlıklar konusu gündeme geldi. Biraz önce Hakkı Bey de bahsetti. O biraz tabii işi yavaşlatabilir. Öyle bir süreçten bahsediyoruz ama elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Tabii gerekirse daha önce Başbakanımız da ifade etti. Bunu gece gündüz hafta sonları da dahil olmak üzere en azından Mayıs başına kadar meclisin yapması gereken kısımları biz mecliste halletmeye gayret edeceğiz.
Evet.
Ha, onun akabinde de süreç biliyorsunuz normal takvimi var bu işin. İşte geri kabul anlaşmasının uygulamaya başlanması ve onun raporlanması ve nihayetinde en önemli tabii bence bu işin en önemli ayağı Avrupa Parlamentosu'ndaki oylama.
Evet ona kaldı.
Yani tabii.
Peki.
Evet.
Tabii bu noktada efendim biraz önce radikalleşmeden bahsettiniz. Bu konuda önemli mesajların verildiği bir zirveyi de geride bıraktı Türkiye. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını aldı 3 yıllığına.
Tabii.
Bu ne anlama geliyor? Türkiye için neden önemli?
Tabii aslında sadece Türkiye için değil. Bunu bütün dünya için bence önem atfedilmesi gereken bir husus. Çünkü biliyorsunuz Türkiye hakikaten İslam dünyası içinde, İslam coğrafyası içinde farklılık arz eden bir ülke. Yani her çeşit görüşün olduğu, laik, demokratik bir yaşam tarzını benimsemiş, öyle bir yönetim ve idare şeklini benimsemiş, çok en önemli ülke İslam ülkeleri içinde. Yani Türkiye'nin tabii böyle bir dönem başkanlığını yürütecek olması, hem işte bu artan radikalizm, o karşılıklı bu gerginlikleri belki azaltma açısından da önemli bir çalışmaya vesile olabilir. Çünkü gerçekten hem o coğrafyayla hem Batı coğrafyayla, coğrafyasıyla arada köprü olabilecek yegane ülke bugün dünyada baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ne hem Batı'nın çok iyi kıymetini bilmesi lazım, hem İslam aleminin çok kıymetini bilmesi lazım. Çünkü bu köprüyü eğer siz inanın Allah korusun yıktığınızda, zarar verdiğinizde bundan bütün dünya bir felakete sürüklenebilir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 3 yıl boyunca yapacağı çalışmalar, sadece İslam tabii işbirliği teşkilatı çerçevesinde değil, bu her zaman böyle olmuştur ama özellikle bu zirvenin tabii başkanlığını, dönem başkanlığını da yürütüyor olması 3 sene boyunca bize çok daha büyük bir yük, sorumluluk üzerimize yüklüyor tabii.
Oldu. Evet. Peki şöyle bir şey var şimdi. Avrupa Birliği raporunun açıklanması ve Türkiye'nin böyle İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini 3 yılına alması, aynı ana denk gelmesi, hani acaba Batı'dan kopuyor mu gibi bir düşünceye sebep oldu. Gerçekten öyle bir durum söz konusu mu?
Ya öyle bir şey ben artık gerçekten komik bulduğumu söylemek istiyorum. Yani evet. Bu kadar senedir artık bunları konuşmaktan, bunların dile getiriliyor olmasından gerçekten ben yani hicap duyuyorum. Bunları artık normal sağlıklı insanların, aklı başında mantıklı insanların, böyle okumuş, birikimli, entelektüel insanların özellikle bazen zaman zaman dile getiriyor olması hakikaten beni hayretlere celbediyor. Yani bunları artık bunlardan vazgeçmemiz lazım. Türkiye batıdan mı kopuyor, Türkiye doğuya mı kaçıyor, Türkiye'ye şu mu geliyor, bu mu geliyor? Ya bunları bırakmak lazım artık. Türkiye durduğu yerde duruyor. Bizim, bakın biraz önce ne söyledim, bu böyle bir ülkede yaşıyor olmaktan dolayı bir kere çok büyük memnuniyet duymamız lazım. Kesinlikle. Böyle bir değer var elimizde. Böyle bir hazine var. Böyle bir kıymet var. Hem batıyla ilişkilerimizi yürütebiliyoruz. Hem doğuyla ilişkilerimizi yürütebiliyoruz. Hem onlara aynı mesafede yaklaşabiliyoruz. Hem bunlarla tabii bu tarafla doğuyla da çok ciddi bağlarımız var. Geçmişten şimdi dini olarak, inanç olarak, kültürel olarak bağlantılarımız var. Ama işte biz kültürle medeniyeti burada birbirine karıştırdığımız, böyle birbiri aynı tas içinde yoğurduğumuz çok mükemmel bir ülkeden bahsediyoruz yani.
Ya maneviyatı çok yüksek tabii bir ülke. Aslında batıya baktığımızda tabii maddi olarak çok fazla tabii ön plandalar. Yani bir sürü maneviyatı tabii içlerine sindirip galiba kabullenebilmiş tabii değiller. Tabii. Biz maneviyatı çok ön planda tutan, tabii, hani maddiyata çok tabii fazla da hani öylesine değer vermeyen tabii bir insanız yani.
Halkız, i̇şte batı medeniyetinden evet çok da uzak olmadan, yani bilakis batı medeniyetiyle iç içe yaşadığımız ama doğunun da kültürünü, o inancını, evet, ahlakını hiçbir zaman reddetmediğimiz, işte ondan dolayıdır ki bugün Urfa'da bahsettik işte. Evet. Urfa gibi birçok ilimiz var ama ben tabii özellikle Şanlıurfalı olarak Urfa üzerinde hassasiyetle duruyorum. Bu anlayıştır ki o bizi işte başka yerlerde böyle kanun çıkaran, yok ziynet eşyalarına el koyan işte medeniyet, ama bu eksik bir medeniyet. Biz bak keşke onlar da mesela doğuya yanaşıyor olsalardı, keşke mesela. Keşke onlar da doğuya kayıyor olsalardı biraz da. En azından o gelen insanların ziynet eşyalarına el koymazlardı. Böyle bir kanunu çok normal karşılamazlardı.
Onlar duvar örmekle meşguller.
Tabii duvar örüyorlar, çit örüyorlar, işte çelme takıyorlar. Meslektaşlarınız yani görüyorsunuz o Macaristan sınırında. Maalesef. Adama çelme takıyor yani, bir gazetecinin vazifesi mi bu?
Bana
yani
ben o zaman meslektaşı olmam. Öyle evet diyeyim yani.
Evet. Hani ama işte keşke onlar da doğuya yani yaklaşıyor evet olsalardı. Biraz Türkiye ile onun için ilişkilerini güçlendirmelerinde fayda var. Çünkü bu tür değerler onlara da lazım.
Evet. Evet.
Yani bizim onlardan alacağımız şeyler var ama onların da bizden alacağı şeyler var. Biz bir yere kaymıyoruz yani. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Biz insanlara bu güzel medeniyetin güzelliklerini empoze etmeye, onlara örnek olmaya çalışıyoruz.
Evet, kesinlikle. Evet. Siz Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanısınız efendim ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili de çok sayıda evet düzenlemeye evet görüşüyorsunuz. Bu noktada şu an sizi yurt dışında dinlemekte olan çok sayıda insan var. Onlara evet. Ne söylemek istersiniz son olarak?
Tabii son olarak ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tür kanuni düzenlemeler, işte meclis safhası, bunlar sonuçta bir şekilde gündeme gelir ve gerçekleştirilir. Bizim bugün biz varız, yarın başkası vardır, bizden önce başkaları vardı. Bu düzenlemeleri yapacak bir çark sonuçta işliyor ama çok önemli üzerinde bizim durmamız gereken yurt dışındaki vatandaşlarımızın benim hep maalesef üzülerek izlediğim ve bunu üzülerek müşahede ettiğim, aslında böyle olmasa biz bugün çok daha farklı bir konumda olacaktık. Hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu böyle bir şeye, böyle tarafsızlığı zedeleyen, objektif olmayan raporlara kolay kolay imza atamazdı. Bizim orada en önemli eksikliğimiz bir kere bu birlik beraberliğimiz. Şimdi Batılı kendi içinde yaşayan o insanları çok daha iyi tanıyor. Bizden çok daha iyi gözlemliyor. Bizim orada bir kere kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi birlikteliğimiz maalesef eksik. Herkes bir kamplaşmış, herkes bir bölük bölük ayrı bir böyle şeylere ayrılmış. İşte maalesef böyle bir manzara ister istemez Avrupa Birliği'ni de size karşı çok daha farklı bir tutum, tavır sergilemeye iter. Bakın orada bazı işte diyoruz mesela rapordan bahsediyoruz. Bazı diasporlar, bizimkiler sonuçta diaspora değil ama diaspora dediğimiz bazı ülkelerin diasporası, kendi oradaki o cemaatleşmeleri, o birliktelikleri işte bizden çok daha azınlıkta olmalarına rağmen bulundukları ülkede çok daha istediği her şeyi elde etmeye onlara yardımcı oluyor. Ama biz orada milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bahsediyoruz. Bir türlü birlik beraberlik olamamamız.
Bu çok önemli aslında ama galiba içinde yaşadıkları toplumun belki insanları değil ama hani başındakiler ön yargıyla da çok yaklaşıyorlar. Yani
tabii.
Çok hani ayrım tabii. Yapıyorlar. Evet yurt dışında yaşayan belki 3 milyondan fazla belki 5 milyon belki kayıtlı kayıtsız vatandaşımız var ama hani belki 1 milyonluk o kesime tabii. Özen gösterildiği kadar onlara göstermiyorlar ki yurt dışında 50 yıl oldu vatandaşlarımız neredeyse, var ve o bulundukları ülke için çalışıyorlar.
Tabii.
Onlar için çok para doğru. Kazanıyorlar.
İşte dediğiniz gibi yani bizim en önemli dezavantajlarımızdan biri bu ön yargı meselesi.
Evet.
Biz kendi ön yargılarımızı da oraya götürüp biraz evet. Daha da orada daha da fazla büyütmüşüz aslında evet. Ön yargımızı. Evet.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için sağolunuz, ayağınıza sağlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Haftaya meclis gündemi 10.30'da yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla, hoşça kalın. Meclis gündemi.